Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2022 sayısından derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 37 Bir Müminin Helal Gıda ve Kazanç Hassasiyeti başlıklı yazısını paylaşacağız. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oruçlu olduğu uzun ve sıcak bir yaz günüydü. Şeddat bin Evs'in kız kardeşi Ümmü Abdullah radıyallahu anhuma iftar vaktinde Efendimiz'e bir kase süt gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütü getiren kişiyi Ümmü Abdullah'a geri gönderip "Bu sütü nereden buldun?" diye sordurdu. Ümmü Abdullah, "Kendime ait olan koyundan" şeklinde cevap gönderdi. Resulullah tekrar "Bu koyunu nereden buldun?" diye sordurdu. Ümmü Abdullah da "Onu kendi paramla satın almıştım" diye cevap gönderdi. Allah Resulü bu cevaplardan sonra sütü kabul etti. Ertesi gün Ümmü Abdullah Peygamber Efendimizin yanına gelerek iftar saatindeki suallerin hikmetini sordu. Resulullah ona şu cevabı verdi: "İşte Resuller bununla emrolundular. Bizler ancak helal ve temiz olanı yemekle ve ancak salih amel işlemekle emrolunduk." Resulullah bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurur: "Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir." Cenab-ı Hak peygamberlere, "Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel ve salih ameller işleyin." Müminlere de, "Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her iki hadisi şerifte de işaret buyurduğu Mü'minun suresindeki ayette, "Temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel ve salih ameller işleyin" ifadeleri arka arkaya zikredilmiştir. Müfessirler şu mütalada bulunmuşlardır: ayette salih amelin helal gıdadan sonra ve onun hemen ardında zikredilmesi, salih ameller işleyebilmenin helalle beslenmenin neticesi olduğuna delalet etmektedir. Yani salih amel işleyebilmenin şartı helalle beslenebilmektir. Çünkü haram lokma, ruhi inkişafa, kalbi terakkiye ve maddi manevi fütuhata engel teşkil eder. Gaflet ve günahların sermayesi olur. Lokma haram veya şüpheli ise manevi hayata zehir saçar. Kalbe kasvet, ibadetlere karşı üşengeçlik ve Allah yolundaki hizmetlere karşı tembellik verir. Buna mukabil yenilen lokmalar helalse o da gönül feyzini ziyadeleştirip ruhaniyeti takviye eder. Salih amellere rağbeti artırır. Bedenle birlikte ruha gıda, sadra şifa olur. İnsan ruhuna en çok tesir eden iki müessir vardır. Birincisi, ülfet ettiği kimselerin kalbi, manevi durumu, ikincisi de yediği lokmaların helaliyet derecesidir. Lokma ve gıda olarak zikredilse de bütün kazanç ve harcamaları buna dahil olarak düşünmek gerekir. İnsan, hayatiyetini sürdürmek için gıdaya muhtaçtır. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için rızık aramak ve bakmakla mükellef olduğu yakınlarının nafakasını temin etmek bir müminin vazifesidir. Müminin bu vazifeyi eda ederken kazancının helaliyetine çok dikkat etmesi gerekir. Ashab-ı kiram, tıpkı Peygamber Efendimizin gösterdiği gibi gıdalarının ve kazançlarının helaliyetine yüksek bir hassasiyet göstermişlerdir. Mesela Hazreti Ebubekir, hizmetçisinin getirdiği bir gıdayı yemişti. Her zaman önce sorar ve teftiş ederdi, lakin bu sefer unutmuştu. Yedikten sonra sordu. Onu gayrimeşru yoldan elde ettiğini öğrenir öğrenmez, parmağını boğazına sokarak kendisini bütün meşakkatine rağmen zorla istifra ettirdi. bu can yakan zahmetin sebebini soranlara Resulullah Efendimiz'den işittiği şu hadisi şerifle cevap verdi. Canımın çıkacağını bilseydim yine de o lokmayı çıkarırdım. Çünkü Resulullah şöyle buyurdu. Haramla beslenen vücudun müstehak olduğu yer cehennemdir. Tasavvufu, İslam'ı Fahri Kainat Efendimiz ve ashabının yaşadığı üzere zahiri ve batınıyla, feyiz ve ruhaniyetle yaşamak olarak gören hak dostları da gıda ve kazanç hususuna büyük bir titizlik ve itina göstermişlerdir. Mevlana Hazretleri, gıdanın manevi hayata tesirini şöyle ifade eder. Bu seher bedenden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmanın mahsulüdür. Nur ve kemali artıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır. Bahaüddin Nakşibend Hazretleri'nin helale riayet ve dikkati de emsalsizdi. Nakşibend Hazretleri, yiyeceğini bizzat kendi ziraatinden elde ederdi. Her sene bir miktar arpa, biraz börülce ve zerdali yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim teberrüken ve şifa niyetiyle onun helal yemeğinden yiyebilmek için sohbetlerine iştirak ederdi. Bir defasında manevi hallerinin kaybolduğundan yakınan bir talebesine şu tavsiyede bulundu. Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını iyi araştır. Talebe gidip araştırdığında yemeği pişirdiği ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını anladı ve hemen tevbe etti. Gıdanın tesiri hakkında şu kıssa anlatılır. Abbasi halifeleri, Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri gibi alimleri kendi idarelerinde kadı yaparak onların nüfuzlarından istifade etmeye çalıştılar. Onlarsa ilimlerinin zulme alet edilmemesi için bundan uzak durdular. Halife Mehdi böyle bir alimi huzuruna getirtip şunu söyler. Şu üç şeyden birini mutlaka yapacaksın. Ya teklif ettiğim kadılık vazifesini kabul edeceksin, ya evlatlarımın hocalığını kabul edeceksin, yahut da benimle oturup bir yemek yiyeceksin. Alim bir müddet tefekkür eder, oturup bir öğün yemek yemenin diğerlerinden daha hafif olduğu zannıyla onu seçer. Halife sarayın açısına hususi talimatlar verir. En leziz yemeklerini ister. Görülmüştür ki bu alim bir müddet sonra halifenin diğer iki talebini de kabul etmiştir. Haram olan hususlar sayılı ve mahduttur ve haramın dışındaki her şey prensip olarak helal ve mübahtır. Ancak çeşitli mahzurlar, mübah görülebilecek birçok şeyi şüpheli, netameli hale getirebilir ve onları tayyip, gönül hoşnutluğuyla temiz ve helal olmaktan çıkarır. Bunlardan da sakınmaya vera denmiştir. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, helal ve haram arasında şüpheli hususların bulunduğunu ve bunlardan da sakınmak gerektiğini şöyle beyan buyurmuştur. Şüpheli hususlardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli hususlardan sakınmayanlarsa, gitgide harama dalar. Böyle şüpheli ve netameli mevzularda bunları caiz gören, helal sayanların varlığına da aldanmamak gerektiğini şöyle ikaz buyurmuştur. Müftiler, yani fetva verici kişiler fetva verse de sen kalbine bak, vicdanının sesini dinle. Abdullah İbni Ömer, zahiren helal olan bir takım şüpheli hususlardan sakınmanın ehemmiyetini şöyle bildirir. Benimle haramlar arasında yırtamayacağım bir perde olmasından hoşlanırım. Tabiinden Meymun bin Mihran adeta bu sözü şerh ederek şöyle der. Bir kimse kendisiyle haramlar arasına helallerden oluşan bir perde, bir engel çekmedikçe helaller yönünden selamette olamaz. Hak dostları, gönül dünyalarını muhafaza etmek için gıda ve kazanç dünyalarını bu şüpheli şeylerden de muhafaza etmişlerdir. Zira bu titizliği göstermemenin akıbeti, ibadetlerin kabul edilmemesi, arzu edilen feyiz ve ruhaniyetin hasıl olmayıp kalbin kasvete duçar olması, manen terakki edilememesi olacaktır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: Kim bu beyti haram kazançtan elde ettiği parayla ziyaret ederse, Allah'a itaatten çıkmış olur. Böyle bir insan hacca niyet eder, ihrama bürünerek bineğinin üzengisine ayağını basıp devesini hareket ettirdikten sonra lebbeyk, Allahümme lebbeyk derse, semadan bir münadi şöyle seslenir: La lebbeyk, sana ne lebbeyk ne de sadeyk. Sen huzurdan retsin. Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan günahkar olarak dön. Hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı da üzüntüye gark ol. Fakat kişi helal parayla hac yolculuğuna çıkar, bineğinin üzengisine ayağını basıp onunla hayvanını hareket ettirir ve lebbeyk Allahümme lebbeyk derse, semadan bir münadi şöyle seslenir: Lebbeyk ve sadeyk, sana icabet ettim. Çünkü senin bineğin helal, elbisen helal, azığın helaldir. Hadi çok büyük sevaplar elde etmiş ve hiç günaha girmemiş olarak dön. Seni memnun ve mesrur edecek şeyle karşılaşacağın için sevin. Abdullah İbni Ömer bu hususa şöyle dikkat çeker: Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç tutmaktan eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve şüphelilerden kaçınmadığınız takdirde Allah o ibadetleri kabul etmez. Emir Külal Hazretleri de aynı hakikati şöyle ifade eder: Geceleri ibadette geçirseniz ve açlıktan beliniz keman teli gibi incelse bile, lokma ve hırkanız helal olmadığı müddetçe maksada ulaşamazsınız. İşte bu hassasiyetle hak dostları kazanç ve gıdada çok ince noktalara kadar dikkat etmişlerdir. Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri, Hızır aleyhisselamla manen görüşerek onun terbiyesinde ikmal olmuştu. Bir gün Hızır aleyhisselam, Gücdüvani Hazretleri'nin ikram ettiği yemekleri yemez ve sofradan kendisini geriye çeker. Abdülhalik Gücdüvani rahmetullahi aleyh hayretle, "Bunlar helal lokmalardır, niçin yemiyorsunuz?" der. Hızır aleyhisselamsa şu cevabı verir: "Evet, helal lokmalardır. Lakin pişiren öfke ve gaflet de pişirmiştir. Ahiretin unutturulmaya çalışıldığı, adeta 15 asır evvelki cahiliyenin ve geçmişte helak olan kavimlerin bütün azgınlıklarının yeniden zuhur ettiği devrimizin cahiliyesinde, kazanç ve gıdanın helaliyeti çok büyük bir ehemmiyet arz eder hale gelmiştir. Peygamberimizin ikaz ettiği şu zamanlar maalesef gelmiştir. Öyle bir zaman gelir ki, kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Bir mümin kazanç ve gıdasını şöyle murakabe etmelidir: Eğer işçi, memur gibi maaşlı çalışıyorsa, kazancın helal olması için iş akdine uygun hareket etmesi gerekir. Mesai saatlerine riayet edip vazifelerini olması gerektiği şekilde yerine getirmesi icap eder. Ticarette meşgul olan kişinin dinimizin muamelat hususundaki ahkamını öğrenmesi lazımdır. Şunlar kazanca haram katar ve onu kirletir: Gabni fahiş, muhatabın bilgisizliğini istismar ederek onu alışverişte kandırmak, malını değerinin altında almak veya bilgisiz müşteriye değerinden yüksek fiyatta mal satmak. İhtikar, kara borsa ve stokçuluk. Bir mal piyasada azalınca ona talep de varsa fiyat artar. Bu artışı suni bir şekilde oluşturmak için elindeki hususen herkesin ihtiyaç duyduğu malı satmayıp daha yüksek kar elde etmek için saklamak haramdır. faiz, rüşvet, alışverişte yalan yere yemin etmek, malın kusur ve ayıplarını gizlemek, imkanı olduğu halde borcunu vaktinde ödememek, çalışanlarının alın terini ödememek gibi günah ve haramların hepsi kazancı kirletir. Bir de zahiri itibarıyla meşru bir ticaret gibi görünse de batını itibarıyla gayrı meşru hale düşen durumlar vardır. Ayet-i Kerime'de buyrulur: günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Dolayısıyla mesela bir mümin orada şeriate aykırı bir iş yapılacağını bilse bile dükkanını kiraya verirse kazancını kirletmiş olur. Çünkü günaha destek olmuş olur. Sokakta giyilmesi dinimizce caiz olmayan kıyafetleri imal etmek ve satmak da aynı şekilde o günahlara ortak olmak mahiyetindedir. Çalışma yerlerinde dinimizin kaidelerinin yaşanmasına riayet etmek gerekir. Riayetsizliklerin her biri kazancımıza bereketsizlik ve bulanıklık olarak akseder. Bilhassa gıda hususunda şu noktalara da riayet gerekir. Ecdadımız gıda maddelerini teşhir ederek satmayı asla uygun bulmazdı. Bizim gençliğimizde dahi lokantalarda yemeklerin bulunduğu kısım teşhir edilmez, bir perdeyle örtülü tutulurdu. Alamayan, gücü yetmeyen nicelerinin gözleri takılır, göz hakkı kalır, vebale gireriz diye endişe edilirdi. Günümüzde ise gıdalar vitrine ediliyor, reklamlarla teşhir ediliyor. Sonra bunları yiyenler belki de farkına varmadan birçok ruhi rahatsızlığa duçar oluyor. Bereketi, feyiz ve ruhaniyeti kaybediyor. Geçmişte evlerde bugünkü gibi fırınlar olmadığı için bazen mahalle fırınına börek ve benzeri yiyecekler pişirilmek üzere tepside götürülürdü. Bunların üzeri de bir örtüyle kapatılır, pişiren fırıncıya ise kokusunu aldı, hak geçti diye mutlaka ondan bir parça ikram edilirdi. Kokudan ne olur diye hafife almamak gerekir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur: komşunuza yemek kokusuyla eziyet etmeyin. Bu eziyet kötü kokan gıdalarla olabileceği gibi güzel kokan gıdalarla canını çektirmek şeklinde de meydana gelebilir. Evlerin balkonlarında, kır ve park gibi yerlerde dışarıya duman ve kokusunu veren mangal yakmak da bu hassasiyetlerin çiğnenmesine sebebiyet verir. Dışarıda mahrumların gözleri önünde teşhir edilmiş gıdaları yemek kalbe kasvet getirir. Zamanımızda gıda hususunda yaşanan bir mahsur da dışarıdan hazır yeme alışkanlığının artmış olmasıdır. Halbuki yemeklerin hanelerde pişirilmesinde tevazu, kanaatkarlık, iktisat ve bereket vardır. Dışarıdan alınan yiyecekler hususunda şunları düşünmek lazımdır: bu gıdanın muhtevası İslami usullere uygun hazırlanmış mıdır? Et varsa besmele ile kesilmiş midir? Allah muhafaza, içinde haram ve şüpheli katkı maddeleri var mıdır? Bu gıdayı hazırlayanların kalbi vaziyeti nasıldır? Temizlik hassasiyetleri ne durumdadır? Bu yemeklerin kokularıyla beraber kapıya gelene kadar taşıyan kişiden komşulara varıncaya nice nazarlara uğraması, onların canlarını çektirmesi ve belki nazar değmesine sebebiyet verebilecek bir takım menfi duygulara sevk etmesi bizi düşündürmeli değil midir? Tamamıyla helal ve temiz olsa da gıda hususunda yine de bir riyazat zaruridir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur: hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Gıdanın fazlası, nefsani arzuların gereğinden fazla kuvvetlenmesine sebebiyet verir. Ayrıca lüzumundan fazla yemek, o yemeği çöpe atmaya benzer bir israftır. Zamanımızda birçok hastalığın da haddinden fazla yemekten kaynaklandığı herkesçe kabul edilmiş bir hakikattir. Mümin, harcamalarını kafi ölçülerde tutup artanı infak etme gayretinde olmalıdır. Yemeği, şükür ve kalp uyanıklığıyla yemelidir. Yusuf Hemedani Kuddise Sirruh buyurur. Lokma yemek, tohum ekmek demektir. Tohumu feyizli bir idrak içinde ve yanık olarak atmak gerekir ki, gıda, ibadetlere enerji ve kuvvet olsun. Yaklaşan 3 aylar ve Ramazan-ı Şerif, oruçla yani gıdayı günün bir kısmında kesmek suretiyle nefsaniyetin terbiye edilmesi ve ruhaniyetin inkişaf edilmesine hizmet etmek için Rabbimiz tarafından lütfedilmiştir. Ahireti unutturmaya çalışan günümüz cahiliyesinde ise insanlara sadece nefsani arzularını tatmin için yaşamak telkin edilmektedir. Yiyip içmek ve şehvetten ibaret bir hayat. Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin tespit ettiği gibi, bu alem akıllar için seyri bedai, ahmaklar için yemekle şehvet. Yani aklı selim, kalbi selim sahipleri için bu cihan, Cenab-ı Hakk'ın eşsiz sanatının temaşa ve tefekkür edileceği bir mekteptir. Ahireti bırakıp dünyaya sarılma ahmaklığını gösterenler içinse, bu dünya yemek ve şehveti giderme yurdundan ibarettir. Hazreti Mevlana, bu gafillerin halini tebessüm ettirici olduğu kadar düşündürücü olan şu teşbih ve tespitle anlatır. Öküzün biri ansızın Bağdat'a geldi ve şehri bir baştan öbür başına kadar dolaştı. Fakat gözü yalnız kavun ve karpuz kabuklarını gördü. Eşsiz bir medeniyet merkezi olan Bağdat'ın muhteşemliğini ve Dicle'nin o müstesna güzelliğini göremedi. Öküzler ve merkepler ya yola dökülüp saçılan samanlara, ya ayak altındaki çayır ve çimenlere, yahut da bir kenara atılmış karpuz ve kavun kabuklarına düşkündürler. Onlar nefsani arzularına mağlup oldukları için kainatta sergilenen ilahi sanatın ihtişamına karşı âmâ kesidirler. Yani bedeni ve nefsani arzuların tatminine tekzip olmuş bir insan maneviyat tarafında hantallaşır. Nitekim oruç ibadetinin hikmet ve faziletinde ifade edildiği üzere insanın aç olduğunda şefkat ve merhameti artar. Dolayısıyla kalbi rikkate sahip bir mümin aç ve bilaç komşularının, muhtaç fukaranın varlığından haberdar olduğu için de tıka basa yemek yiyemez. Kendisine sürekli ganimetler ve hediyeler geldiği halde, eline geçeni derhal ashab-ı suffaya, fakir fukaraya gönderen bu sebeple de Hazreti Aişe validemizin beyanıyla 3 gün üst üste buğday ekmeği yiyememiş olan Hazreti Peygamber Efendimizin hali bir mümin için en güzel numunedir. Beden ve nefis yemekle doyar, ruh ve kalpse yedirmekle huzura ve itminana erer. Peygamberimiz açları doyurmakla doyardı. Onları doyurmadıkça kendisine yemek yemek tatlı ve huzurlu gelmiyordu. Peygamberimizi karda bir ayak izini takip edercesine bir sadakatle takip eden hak dostları da daima bu cömertlik ve isar içinde yaşadılar. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh, insanlara ve hayvanlara karşı çok merhametliydi. Lahor'da kıtlık olduğu bir devirde kendisine yemek getirenlere, "İnsanlar açlıktan can verirken bizim yemek yememiz münasip değildir" diyerek gelen yiyecekleri fakirlere gönderirdi. Davud-u Tayyi Kuddüs-e Sirruh Hazretleri de kendisine yemek getiren talebesine o yemeği aç ve muhtaç yetimlere götürmesini söyledi. "Siz de ne zamandır yemediniz efendim?" diye ısrar eden talebeye şu manidar cevabı verdi. "Evladım, bu eti ben yersem bir müddet sonra dışarı çıkar. Fakat o yetimler yerse ebediyen kalmak üzere arş-ı âlâya çıkar." Elbette gıda hususunda da itidali elden bırakmamak gerekir. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı onu sıhhat ve afiyet içinde tutmamızdır. Bilhassa bugün son derece elzem olan irşat ve gayret faaliyetlerini yerine getirecek bir kuvvet ve dinçlik içinde bulunmak, riyazat yapıyorum iddiasıyla bir kenarda aciz ve bitap düşmekten hayırlıdır. Şurası da unutulmamalıdır ki, bir malın infak edilebilmesi için helalden kazanılmış olması gerekir. Bu hükmen de böyledir, manen de böyledir. Haramdan geldiği bilinen kazançtan zekat verilemez, hayır hasenat yapılamaz, yapılsa da kabul olmaz. Diğer taraftan kazanç helal değilse hayrata gitmez. Çünkü zannedildiğinin aksine insanın para üzerinde iradesi yoktur. Paranın insan üzerinde iradesi vardır. Yani eğer para helal ve temiz kaynaklıysa helale ve hayrata yönelir. Eğer kazanç bulanık ve karışık yerlerden geliyorsa gittiği cihette bulanık ve karışık olur. Biraz israfa ve yanlış yollara, biraz da hayır hasenata gider. Eğer kazanç haramdan geliyorsa o para haram ve sefahate gider. Bu sebeple kazancının mahiyetini merak eden bir insanın parayı nereye sarf ettiğine bakması kafidir. Hasılı mümin yemesinde, içmesinde, amelinde, işinde, kazancında ve harcamasında daima hadis-i şerifteki şu tarif içinde olmalıdır. Mümin bir bal arısına benzer. Temiz olanı yer, yani helal yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar, yani hakkın rızasına uygun olan işleri yapar. Salihlerle, sadıklarla beraber olur, infak eder, faydalı olur. Konduğu yeri ne kırar ne de bozar, orayı ihya eder. Cenab-ı Hak, kazancı ve lokması helal olanlardan eylesin. Kazancımıza haberimiz olmadan bulaşan bir şüpheli varsa, onları infaklarımızda temizleyebilmemizi nasip eylesin. Kalplerimizi helalle yumuşatıp, her türlü imkanımızla Allah yolunda infak ehli olmamızı nasip buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2022 sayısında Ebedi Fecre bölümünde yer alan Kur'ani Talimatlar 37, Bir Müminin Helal Gıda ve Kazanç Hassasiyeti başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.